Ayrım 59, bölüm 76, sayfa 583. Gizli servisin 10. ve 11. caddeler arasındaki genel merkezinin 4. katında Harry Judd'ın odası aydınlıktı. Ahizeyi yerine bıraktı, kafası düşüncelerle dolu ayağa kalktı. Biraz önceki telefon konuşmasından rahatsız olmuştu. Daha doğrusu sanki kafasına beyzbol sopasıyla vurulmuş gibi sersemlemişti. Son 8 saat boyunca listedeki 4 şüpheli, General Horton, Mitch Gaines, Bob Rapp ve Charles Rivermouth, kimsenin düşünemeyeceği kadar yoğun bir izlemeye alınmışlardı. Judd'ın Beyaz Saray'daki bilgi kaynağını bulmak için uyguladığı basit plan kitaptaki en eski hilelerden biriydi. Tek bir yalan haber uydurur, bu haberin kullanıp kullanılmadığına bakarsın. Eğer aynı haber farklı bir kaynaktan sana dönerse o zaman kaynağa kimin bile bilgi ilettiğini anlar, adamı yakalarsın. Oysa bu durumda dört kuşkulunun bulunması işleri güçleştiriyordu. Her birine aynı yalan haberi vermek gerekmişti ama aynı kural hala geçerliydi. Haberi kim kullanmışsa yakalanmak isteyen adam oydu. Aslında Judd suçluyu haberi iletirken ele geçirmeyi düşünmüştü. Bunun kolay olmayacağını biliyordu. Ama tüm noktaları emniyete aldığından da emindi. Başlangıç olarak her zamanki gizli servis koruma ekibine izleme konusunda bilgi sahibiydiler. Ek olarak kuşkulların her birini gözetlemek için 8'er kişilik gizli gruplar oluşturulmuştu. Gözetlemek yapılan işin tam karşılığı olamazdı. Rivermouth, Gaines, Horton, Rapp ve her hareketlerinin söyledikleri her kelimenin izlenmekte olduklarını bilmiyorlardı. Gönderdikleri her elektronik mesaj, yaptıkları her telefon görüşmesi, buluştukları her insan, dışarıdayken yaptıkları her hareket bir tarafa yazılıp kaydediliyordu. Her gözetleme ekibinden 3 kişi özel minibüslerde şüpheli başına 2 minibüs bulunuyordu. Bunlar teknik güvenlik uzmanlarıydı. Bindikleri minibüslerde akla gelebilecek her türlü ileri teknoloji ürünü, yüksek duyarlılıkla dinleme ve kayıt cihazlarıyla doluydu. Yön bulucu parabolik mikrofonlar, cep telefon tarayıcıları, VHF ve UHF alıcıları, kızılötesi kameralar. Minibüslerden biri şüphelilerin evinin civarında oturuyor, öteki de resmi arabayı güvenli bir mesafeden izliyordu. O gece resmi ya da gayri resmi fazla bir gidiş geliş olmamıştı. Şüphelilerin hepsi de gece 9'daki Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısına katılmış, toplantıları saat 1.30'a doğru ayrılarak gizli servis ajanlarının eşliğinde DC'deki evlerine çekilmişlerdi. Hepsi de eve varır varmaz telefona koşmuşlardı. General Horton 2, Mitch Gaines 3, Rapp 2, Charles Rivermouth da 6 kez. Konuşmalardan cep telefonlarıyla yapılan 4'ü dışındaki hepsi ev telefonları üzerinden gerçekleşmişti. Adamların ev telefonları öğleden sonradan beri dinlemeye alınmıştı. Ama cep telefonlarını dinlemek pek kolay olmuyordu. Bu telefonlarda mikrofon yerleştirilebilecek açık kablolar ya da duvar fişleri yoktu. Eğer telefon elindeyse o zaman minyatür bir esit takmak mümkündü. Ama bir yan kesicinin hizmetlerinden yararlanmadığın sürece böyle bir şey unutmak daha iyiydi. Yine de başka yöntemler vardı. Şüphelilerin her birinde Beyaz Saray tarafından verilmiş, Ulusal Güvenlik Konseyi üyeleri olarak 24 saat erişilebilir olmaları gerekiyordu. Cep telefonları vardı. Ayrıca her biri kendi özel cep telefonuna da sahipti. Judd resmi ve özel tüm telefon numaralarını öğrenmiş, bu numaraları izleme ekiplerine iletmişti. Cep telefonu bağlantı sağlayıcılarının santrallerine, mahkeme kararında kapılar açar da adamlardan 12'sini yerleştirmiş, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin 4 üyesinin resmi ve özel konuşmalarını banda aldırmıştı. Bağlantı sağlayıcılarının üçgenleme teknolojisi sayesinde Judd telefonun nereden yapıldığını ve nerenin arandığını kabaca kestirebiliyordu. Bütün bunlara ek olarak şüphelilerin evlerinin yakınına park edilmiş olan minibüslerdeki teknik güvenlik uzmanları, şüphelilerden birinin üzerine kaydedilmemiş bir telefondan konuşması ihtimaline karşı ellerindeki yönlendiricili tarayıcılardan yararlanıyor, cep telefonu frekanslarını tarayarak yakınlardaki bir konuşmayı yakalamaya çalışıyorlardı. Sonuç 0. Şüphelilerin o akşamki telefon konuşmalarının hiçbirinde verilen yanlış haberi çağrıştıracak en ufak bir belirti bile yoktu. Mesajın görünürde zararsız bir konuşma sırasında şifreli olarak iletilmesi de mümkündü tabii. Bu yüzden kaydedilmiş konuşmalar ısrarla yeniden dinleniyor, saklı bir mesaj ya da gizli bir şifre içerip içermediklerini anlamak için didik didik ediliyordu. Kimlerin arandığı da belirlenmişti. Arkadaşlar, eşler, sevgililer, kız ve erkek çocuklar, akrabalar ve Charles Rivermouth ve Mitch Gaines örneklerinde olduğu gibi iş ortakları. Rivermouth'un iş yaptığı Nebil El Halit dışında arananlardan hiçbiri şüpheli değildi. Rivermouth'un yaptığı ve 5 dakika 40 saniye süren görünürde zararsız görüşme tekrar tekrar dinlenmiş, sonunda hiçbir sonuç vermemişti. En azından belirlenebilecek bir gizli şifre iması yoktu konuşmada. Sonunda 02.56'da Judd'ın beklediği an geldi. Şüphelilerden birinin evinin yakınlarında havadaki frekansları tarayan teknik güvenlik ekiplerinden biri 93 saniyelik kısa ama son derece ilgi çekici bir cep telefonu konuşması belirleyip kaydetmişti. Ekiplerden biri teyp kaydıyla birlikte genel merkeze koşmuştu. Judd kaydı dinlediğinde kanının donduğunu hissetti. Geçirdiği şok kısa zamanda yerini heyecana bıraktı. Çünkü teknik güvenlik uzmanları konuşmayı dinlerken teröristlerin yerini belirlemeye yarayacak çok değerli bir bilgiye rastlamışlardı. Hemen gizli servis koruma müdür yardımcısı Rob Owens'ı aradı. Şu anda Rob Owens da genel merkeze doğru koşuyor olmalıydı. Judd kendine bile itiraf etmekten hoşlanmıyordu ama sonunda Beyaz Saray'daki köstebeği bulmuştu. Washington DC 0420. Deponun içi hareketsizdi. Her taraf sessizdi. Raza'nın yüzü yaşadığı sarsıntının da etkisiyle taştan oyulmuş gibiydi. Çeçenin suratı bir an sanki korkunç gerçeği anlamış gibi bembeyaz oldu. Darbenin etkisini atlatmıştı ama hala şaşkındı. Bana inanmayacağını söylemiştim. Razan kelimeleri bulmakta zorlanıyordu. Bir yumruk yemiş gibi yüzünü buruşturdu. Fısıltıyla konuşmayı başardı. Bana her şeyi anlattın mı? Bildiğim her şeyi. Deponun kapısı açıldı. İçeriye buz gibi bir hava doldu. Razan'ın korumalarından biri göründü. Bağışla beni işim. Ama yüden için adamları işin ne zaman tamamlanacağını soruyorlar. Bitince diye hırlayarak cevap verdi Razan. Söyle onları beni bir daha rahatsız etmesinler. Peki işim. Adam gitti. Razan Kursk'a yaklaştı. Bileklerindeki ipleri çözerken elleri titriyordu. Tanrı yardımcım olsun. Neden bilmem ama sana inanıyorum. Öyleyse bana bildiklerini anlat dedikten sonra bileklerini ovuşturdu Kursk. Ayaklarındaki ipleri çözdü. İki gün önce Gorev ve kadın bana geldiler. Kadının adı neydi? Safa Yasin. Öyle söyledi. Ama Nikolay daha sonra adının Karl olduğunu anlattı. Filistinliymiş. Sana neden geldiler? Kursk nabzın hızlandığını hissederek kalktı. Nikolay yaralanmıştı. Bir gece yanımda kaldıktan sonra gitti. Yarası derin miydi? Bir cerrah gerektirecek kadar. Midesinden bir şarapnel yarası almış kan kaybediyordu. Yine de hayatta kalmayı başardı. Cerrah yarasını iyileştirdi. Senin yanında neredeydi? New Jersey'de derken tereddüt etti Razan. Sonra sabah kadın geldi ve onu götürdü. Onları bir daha gördün mü? Hayır. Gerçekten mi işim Razan? Evet. Kadın Nikola'yı nereye götürdü? Razan susuyordu. Kursk adamın yanına yaklaştı. Eğer biliyorsan yalvarırım söyle. Razan ağzını açmadı. Nikolay'la konuşmak, onu bu işi bitirmeye ikna etmek istiyorum. Onu bulmama yardım eder misin? Razan hala şokun etkisindeydi. Arkasını dönerken acı çekiyormuş gibiydi. Benden sözünü çiğnemeyi istiyorsun. Hayatım borçlu olduğum adamı satmamı istiyorsun. Halkamın kahramanına verdiğim sözü unutmamı istiyorsun. Kardeşim gibi gördüğüm birine. En azından benim gibi. Onun peşine düşmeyi ben mi istedim sanıyorsun? Ama bu gece dışarıda nasıl bir tehlikenin içinde olduklarından habersiz masum insanlar, kadınlar ve çocuklar var. Önümüzdeki 8 saat her an gazla zehirlenip ölebilirler. Hepsi. Vicdanında böyle bir yükle yaşayabilir misin işim Razan? Nikola'yı işler felaketle sonuçlanmadan önce bu çılgından son vermesi için ikna etmeye çalışmadan durabilir misin? Razan hala susuyordu. Kursk öfkeyle Çeçen'in omzuna yapıştı. Olduğu yerde çevirdi. Neyi tercih edersin işim Razan? Birinin hayatını kurtarmayı mı, yarım milyonun hayatını mı? Bölüm 77. Sayfa 588. Chesapeake 0415. Karla denizin sesiyle uyanmıştı. Dışarısı karanlıktı ve oda içeriye süzülen ay ışığıyla yıkanıyordu. Nikolay'ın elini tutmak için uzandığında yanında olmadığını fark etti. Daha önce genç kadının odasına geri dönmüş, yanına uzanıp Karla uykuya dalana kadar saçlarını okşamıştı. Yatakta doğruldu. Işığı yakmak üzereyken açık pencerenin yanına çektiği iskemlede sessizce oturmuş, sigara tellendiren Nikolay'ı gördü. Duyulan tek ses dalgaların şırıltısıydı. Karla rahatladı. Korkuttun beni, gittiğini sandım. Ne yapıyorsun? Düşünüyorum. Neyi? İşim Razan'ın söylediği bir şey. Anlat. Gorev sigarasını bastırarak söndürüp yatağa yaklaştı. Karla'nın alnından öptü. Önemli değil. Biraz uyumaya çalışmalısın Karla. Bana Razan'ın söylediklerini anlat. Bana öğütler verdi. Bu iş bittiğinde bir yere yerleşip normal bir hayat sürmem gerektiğini söyledi. İşin konuşkan biri olduğu için söylemedi. Benim iyiliğimi istediğinden eminim. Bunları mı söyledi? Bütün hayatımı savaşlarla ve davalarla geçirdiğimi, yaşamayı hiç aklıma getirmediğimi düşünüyor. Belki de haklı. Senin gibi biri bunu kabul edebilir mi Nikolay? Kabul etmek zor biliyorum. Biraz karışık değil mi? Başka ne dedi? Sana söylememem gereken bir şey. Ne? Gorev tereddüt etti. Senin beni çok uzun zamandır tahminimden çok daha fazla sevdiğini. Senin ikinci bir kez yitirmeyi göze alamayacağım kadar iyi bir kadın olduğunu. O anda Karla'nın yüzündeki ifadeyi gördü. Meraklı ifadeyi. Daha sonra yeni, çok daha duygusal bir bakış. Sanki gözleri yaşarmak üzereymiş gibi. Peki sen ne düşünüyorsun? Gerçekten beni düşünüyorum. Artık yoruldum Karla. Bütün bu kaçıp kovalamacalardan, her an arkama bakmaktan, karşılaşacağım ilk adam vücuduma bir kurşun sıkacak mı diye düşünmekten yoruldum. Neler söylüyorsun? Pasternak'ın öyküsünü hatırlıyor musun? Hani araştırmamızın nedeni başladığımız yere dönme isteğidir dediği. Böyle yaparak bir bakıma kim olduğumuzu anlayacağız. Evet, yanılmış. Geri dönüp başladığımız yere hiç gelemeyeceğiz. Eğer yeterince akıllıysak yolun sonuna varmadan kim olduğumuzu anlarız zaten. Bana bir iyilik yap Carla. Ne yapayım? Bu iş yakında bitecek. Eğer her şey istediğimiz gibi gider, Joseph de serbest kalırsa, artık çok geç olduğunu düşünmüyorsan benimle kal. Sakin bir yer buluruz. Yeniden başlamak falan için değil. Birlikte olmak, kaybettiğimiz bütün o yılları telafi etmek için. Joseph için. Onun öğrenmesi gereken, benim de öğretebileceğim o kadar çok şey var ki, bizim seçtiğimiz yoldan giderek yarı ömrünü boşa harcamasını istemiyorum. Ciddi misin? Ciddiyim Carla. Genç kadının dudakları titredi, birden ağlamaya başladı. Kollarını Gorev'in boynuna dolayıp sıkı sıkı sarıldı. Sonra ağzı adamın ağzını buldu. Öpüştüler. Sonunda Carla, seviş benimle Nikolay diye fısıldadı. Benimle gerçekten seviş. Moskova'da birlikte olduğumuzda son kez seviştiğimiz gibi. Sevildiğimi o kadar hissetmemden bu yana öyle uzun zaman geçti ki. Gorev Carla'nın yüzüne baktı, yanağına dokundu. İçinde neredeyse patlayacak bir duygu dalgası hissetti. Parmaklarını dudakların çevresinde gezdirdi. Genç kadını önce hafifçe, sonra giderek artan bir tutkuyla öptü. Kendine çekti. Maryland 0430. Fort Meade'de Ulusal Güvenlik Ajansı'nın genel merkezinde çavuş Jimmy Nash, dizüstü bilgisayarın ekranını dolduran bir dizi elektronik verinin donmuş görüntüsüne bakarak kaşlarını çattı. 5 dakika sonra klavyesindeki tuşlara basmayı ve hesaplarını yapmayı tamamladığında masanın üzerindeki telefonu kaldırıp nöbetçi subayın numarasını tuşladı. Binbaşı Sheehan, ben Nash. Geçen gün işaretlediğimiz iletişim paketini hatırlıyor musunuz? Hani bizim çocukların kırmakta çok zorlandığı karmaşık şifreyi. Ne olmuş? 25 dakika önce aynı frekansla topu topu 2 saniyelik yeni bir paket daha kaydettim. Bu kez yerini belirleyebildin mi? Evet efendim, bu kez üçgenleme ile yerini saptadık. Avuç içi kadar bir yere sığdırdık. Mesaj ne cehennemden geliyor? Chesapeake körfezinden, Plum Burnu'nun güneyindeki bir bölgene. Washington DC 0505. Gizli servis genel merkezindeki işler hızla ilerliyordu. Ancak heyecandan yerinde duramayan koruma müdür yardımcısı Rob Owens için bu hız da yeterli değildi. Dinlenen telefon konuşmasının bandını önce bir kez, sonra iki kez daha dinlemiş, yine de kulaklarına inanamamıştı. Bembeyaz yüzünü Harry Judd'a çevirdi. Bu konuşma saat kaçta oldu? 2:56'da. Nereden? Şüphelinin evinden ya da hemen yakınından diye düşünüyoruz. Kaçıncı katta olduğunu belirleyebiliyoruz ama apartman olduğunu saptayamıyoruz. Konuşanın ne olduğundan emin misin? Başka biri olamaz mı? Belki bir komşu falan. Kesinlikle emin olabilmek için bir ses karşılaştırması yaptırıyorum. Geçen ay Ulusal Güvenlik Konseyi'ne verdiği bir mülakatla ilgili bandı bulmaya çalışıyoruz. Band bir saate kalmaz burada olur. Biz de karşılaştırmayı yaparız. Bana kalırsa adamımızı bulduğumdan eminim. Kullandığı telefonla ilgili hikaye ne? Konuşmayı tararken ESN ve MKN numaralarına ulaştık. Judd bu söylediklerinin devrelere kazınmış, konuşmanın dinlenmesi sırasında belirlenebilen elektronik seri numarası ve mobil kimlik numarası olduğunu açıklamak zorunda kalmadı. Müdür yardımcısı telefon dinleme konularında en az onun kadar uzmanlaşmıştı. Telefon Georgetown'da bir doktorun üzerine kayıtlı. Şüphelinin evinin yakında bile değil yani. Peki aradığı telefon Crystal City'de oturan bir IBM mühendisinin adına kayıtlı. Her ikisini de araştırdım. Her ikisi de herhangi bir terör grubuyla uzaktan yakından ilgisi olmayan, burada doğmuş Amerikan vatandaşları. Mühendis emekli bir deniz kuvvetleri subayı. Kocaman bir takdirnamesi var. Doktorsa tertemiz, park cezası bile almamış bir çocuk uzmanı. Üstelik Baptist korosunda ilahiler söyleyen düzgün bir vatandaş. Evlerini izlemeleri, ev telefonundan ya da cepten yaptıkları konuşmaları dinlemeleri için ekipler gönderdik. Bir pislikle karşılaşıp karşılaşmayacağımızı görmek amacıyla geçmişlerini araştırmaya başladık. Bana kalırsa hiçbir kötü kokuya rastlamayacağız ama neyse. Yine de gerekirse adamları sorgulamak için mahkeme emri çıkartabiliriz. Sen ne düşünüyorsun? İçimden ne mi geçiyor? Klonlanmış telefonlardan söz ediyoruz. Biri numaraları ele geçirmiş. Klonlanmış bir telefon izinin sürülememesi nedeniyle bir terörist için son derece kullanışlı. Eğer ne yapacağınızı biliyorsanız elde edilmesi son derece kolay. Telefon şirketinden doktorun ve mühendisin faturalarını alabilmek, nereleri aradıklarını görebilmek ve şüpheliyle aradığı kişi arasında başka görüşmeler olup olmadığını öğrenmek için mahkeme kararına ihtiyacımız olacak. O işi bana bırak, dedi Owens. Konu ne kadar acil olursa olsun kitaba göre hareket etmeleri gerekiyordu. Owens bazılarının başka türlü düşündüğünü bilse de Amerika polis devleti değil, demokratik bir ülkeydi. Ve birinin telefon faturalarının gözden geçirilmesi, kimlerle görüştüğüne bakılması isteniyorsa yasaya karşı gelmemek için bir mahkeme kararı gerekiyordu. Öteki İyaber'e gelince, dedi Judd, bağlantı sağlayıcı bize aranan kişinin yerini belirlemekte yardımcı olacak. Bunun için de mahkeme emri gerekli tabii. Owens'ın heyecanı arttı, başını salladı. Anlıyorum, devam et. Birinin telefonu çaldığında ya da telefonla konuşmaya başladığında bağlantı sağlayıcı konuşmayı tarayıp yerini üçgen içine alabilir. Şehirde ise alanı bir sokağa, hatta bazen bir binaya kadar daraltabiliyoruz. Hemen hemen her 200 metrede bir baz istasyonları bulunduğundan konuşma yerini 100 metrelik bir daire içinde belirleyebiliyorlar. Ondan sonra telefonun yerini daha kesin saptamak için elimizde elektronik cihazlar var. Ama eğer şüphelinin konuştuğu adam kent dışındaysa, o zaman baz istasyonlarının arasında 15-20 kilometre, hatta bazen daha fazla mesafe oluyor. Bu durumda yer belirlemek çok daha güçleşir. Varılabilecek en kesin sonuç 15 ya da 20 kilometre ile kısıtlı. Ama eğer cep telefonu kapalıysa yerini belirlemek için elimizden açılmasını beklemekten başka bir şey gelmiyor. Owens'ın heyecanı yatışmamıştı. Bu en azından bir şey, bir ipucu. Federaller seni çok sevecek Harry. Mahkeme kararları işini hemen ayarlayacağından eminim. Ses almak cihazından kaseti çıkardı. Bunun bir kopyasını aldın mı? Tabii, birkaç tane. Owens kaseti sert plastikten bir kutuya koydu. Sonra da zarfa yerleştirdi. Sert ses karşılaşmasının sonucu alır alınmaz Beyaz Saray'ı arayacağız. Daha önce olmaz. Elimde kaya gibi sağlam bir kont olsun istiyorum. Hala şaşkındı. Elinde zarf, kafasını salladı. Başkan bunu inanmayacak Harry. Tanrım, en çok güvendiklerinden biri. Biliyorum. Washington DC 03:15. Nicky Union Garı'nın önünde durdu. Arabadan inip Toyota'nın kapılarını kilitledi. İstasyonun ana salonu hala aydınlıktı. Ama durakta sıra bekleyen iki taksi dışında ortalıkta kimse yoktu. Saat 3'e çeyrek kala cep telefonunun çalması genç kadını şaşırtmıştı. Tanımadığı, adının Jacobson olduğunu ve belediye başkanlığında çalıştığını söyleyen bir adam, polis ve ordu tatbikatları ile ilgili bilgi almak için belediyeye başvurduğunu öğrendiğini anlatmış, eğer buluşabilirlerse ilgisini çekeceğine inandığı bilgileri olduğunu söylemişti. Saat 3'ü çeyrek geçe Union Garı'nın ana giriş önünde olacaktı. Nicky'nin nabzı hızlanmıştı. Sizi nasıl tanıyacağım? Üzerimde açık renk bir yağmurluk ve mavi bir atkı olacak. Bir de bayan diyeyim, yalnız gelmenizi istiyorum. Peşinizde gazete fotoğrafçısı falan olmayacak. Bu iş kesinlikle gizli olduğu için buluşmamızdan kimseye söz etmeyeceksiniz, tamam mı? Eğer yalnız gelmezseniz buluşmayı unutun. Anlıyorum, ama bana ne gibi bilgiler vermeyi? Nicky cümlesini tamamlama fırsatı bulamadan telefon kapanmıştı. Meraklanmış, bir ipucu bulma düşüncesiyle heyecanlanarak not defterini kapmış ve postun otoparkına koşmuştu. İstasyona doğru yürürken gözlerini ana girişe dikti. Arkasındaki arabayı duyamayacak kadar meşguldü. Sonra birden araba önüne geçip yolunu kesti. Koyu lacivert bir Crown Victoria. Arabadan iri yarı 3 adam indi. Dedektife ya da federallere benziyorlardı. Nicky yaklaşanlardan hiçbirini tanıyamadı. Nicky Dean, genç kadın şaşkındı. İçlerinden biri buluşacağı adam olabilir miydi? Konuşan adamın üzerinde açık renk bir yağmurluk, boynunda da mavi bir atkı vardı. Siz kimsiniz? Adım Jacobson. Nicky Dean'siniz değil mi? Evet. Lütfen arabaya biner misiniz bayan Dean? Nicky, üç adamı endişeyle inceledi. İçgüdüleri kafasında alarm zilleri çaldırıyordu. Yüreği hızla çarpmaya başladı. Ben hiçbir yere bilmiyorum. Sizler de kimsiniz? Her şey çok çabuk. Nicky bağırmaya fırsat bile bulamadan oldu. Adamlardan biri arkasından dolanıp sarıldı. Avucunu ağzına kapadı. Nicky panik içinde tekmeler savurmaya çalıştıysa da ikinci adam bacaklarını yakaladı. Genç kadını karga tulumba Crown Victoria'ya taşıdıklarında üçüncüsü arka kapıyı açmıştı bile. İki arkadaşı Nicky'yi arabaya soktu. Ağzını bağla çabuk. Eşarp ağzına bağlanırken Nicky'yi aykırmaya çalıştı. Ama eşarp düğümlendi. Birden Crown Victoria'nın hızlandığını hissetti. Ayrım sonu sayfa 593. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Georgetown. GEORGETATOWN. Crystal City. GRYSTALGITY. IBM. IBM. Crown Victoria. GROWNVICTORIA. Jimmy Nash. JIMMYNASH.